Ayrım 8 Zor Çiçekler Hulusi Armağan Yıldırım Sayfa 91 Hediye Keçiler. Genelde insanların bizim yuva ve yurtlarımız hakkında kulaktan dolma bilgileri vardır. Kimisi kurban getirmiştir, kimisi bağış yapmıştır, kimisi fitre getirmiştir, kimisinin de çocuğunun sınıfında bizim çocuklarımızdan biri vardır. Bazen de gazete ya da televizyonda bir haber görmüşlerdir. Bir yuvaya ya da yurda bir şey vermeye değil de yurtlarda hayatın nasıl geçtiğini öğrenmeye gelen insan sayısı yok denecek kadar azdır. Olumsuz ön yargılarla yaklaşan insanların sayısı küçümsenemeyecek kadar çoktur. Bunda elbette bizim de katkımız vardır. Kendimizi tanıtmaktan, anlatmaktan hep kaçındık. Eksiğimizi, kusurumuzu bilsinler istemedik yıllarca. Öyle olunca da insanlar bize hep şüpheyle ve ön yargıyla yaklaştılar. Son yıllarda atılan olumlu adımlarla bu yargı değişmeye başladı. Zihinlerdeki yetimhane kavramı bütün olumsuzlukları, mahrumiyetleri içinde barındıran bir olgu olarak hep karşımızda dururdu. Bu yargıyı değiştirmek kolay olmasa gerek. Acı örneklerini ben ve benim gibi yüzlerce kişi yaşamıştır. Bu örnekleri bulup çıkarmak bile ayrı bir çalışma konusu olabilir. O kadar çok örnek vardır ki. Yurtta her zamanki günlerden biriydi. Büyük bir kurumun genel müdürlüğüne ait resmi araçtan inen iki görevli yanıma geldi. ''Müdür bey, kurban bağışı getirdik.'' dediler. Ben de gelen kurban bağışının makbuzunu kestirmek için ambar memurunu çağırdım. Gelen memur makbuzu yazarken görevlilerle sohbet ediyordum. Gelen kurbanlar keçi olduğu için dikkatimi çekmişti. Görevlilere bize genelde kurban olarak koyun gelir. Keçi getireni ilk defa görüyorum. Sizin genel müdürlük bu keçileri nereden almış deyince görevlilerden biri istemeyerek de olsa açıklamak zorunda kaldı.
Müdür bey, bizim genel müdürümüze Akdeniz bölgesine gittiği bir gezide bu keçileri hediye etmişler. Bizim kurumun bulunduğu arazi çok büyük olduğundan bu keçileri gelen emirle kurumun bahçesinde besliyorduk. Bahçemizde büyük çoban köpekleri ve kurt köpekleri de var. Bugün sabah kurt köpekleri zincirlerini koparmış, bu iki keçiyi de boğazlamışlar. Allah'tan biz keçiler ölmek üzereyken yetiştik de mundar olmadan kestik. Durumu genel müdürümüze bildirdik. O da yetimhaneye bağışlayın, kimsesiz çocuklar yesin deyince biz de derisini yüzüp içini temizleyip size getirdik. Makbuzunu götürüp görevimizi yerine getireceğiz deyince ben makbuzu yazmakta olan ambar memuruna ''Dur bir dakika, o makbuzu iptal et.'' dedim. Gelen görevlilere de bu nasıl bir anlayış, nasıl bir bakış açısı, sizin yemekten çekindiğiniz köpeklerin parçaladığı bu keçileri devletin koruyup gözetmemiz için bize emanet ettiği bu öksüz yetim çocuklara yedirmeye içiniz nasıl el verdi diye sertçe çıkıştım.
''Müdür bey, biz emir kuluyuz, görevi yerine getirmezsek bizim için iyi olmaz.''
Biz de bu etleri çocuklarımıza yedirirsek bunun vebalini kim üstlenecek? Genel müdürünüze yurt müdürü almadı deyin, bir daha böyle bir taleple gelmeyin diyerek görevlileri getirdikleri kurbanlarla birlikte geri gönderdim. Görevliler bu konuyu genel müdüre nasıl anlattılar o kısmını bilmiyorum. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, gözden çıkardığımız, yok saydığımız, değersiz bulduğumuz şeyleri bağışlamak bize has toplumsal bir davranış türü olsa gerek. Sizin için değersiz olan şeyler hediye edilmeye layık olmadığı için bizim çocuklarımız için de değersizdir. Yine bilinmelidir ki bizim kimsesiz çocuklarımıza yedirmekle mundar et temizlenmez.
Hatırası var. Bir kış günü orta yaşlı bir kadın kapımızı çaldı. Elinde büyükçe bir çuval vardı ve ağlamaklı bir haldeydi. İçeri buyur ederek su ve çay ikram ettikten sonra size nasıl yardımcı olabilirim diyerek yurda neden geldiğini sordum. 40 yaşlarındaki bu hanım yakındaki hastanede yatan babasının 2 gün önce vefat ettiğini söyledi. Başsağlığı ve sabır dileklerimi ilettim. Kadın teşekkür ederek, ''Müdür bey, rahmetli babam bu kıyafetler üstündeyken vefat etti. Bu kıyafetlerin manevi değeri çok büyük. O yüzden kardeşlerimle konuşup karar verdik.
Bizim için çok büyük bir manevi değeri olan bu kıyafetlerin evin bir köşesinde öylece durmasına içimiz el vermedi. Değerli bir amaca hizmet etmesini istiyoruz. Sizin buradaki yetim çocuklara giydirerek babamıza olan son görevimizi yerine getirmek isteriz diyerek önündeki çuvalın ağzını açmaya başladı. Ben bu duruma kızdım fakat kadının acısını da düşünerek tepkimi ifade etmedim. Siz hiç merak etmeyin, biz bu kıyafetleri en uygun şekilde değerlendireceğiz diyerek başsağlığı dileyip yolcu ettim. Hanımefendi gittikten sonra bir görevli çağırarak çuvalı yerdeki halının üzerine boşalttım. Çuvalın içinden kanlı ve idrarlı pijama, fanila, iç çamaşırları, eski ve pis çoraplar, ceket, pantolon ve bir iki gömlek çıktı. Anlaşılan kadın hastanede ölen babasının kıyafetlerini bir çuvala basmış ve yıkama zahmetine bile katlanmadan öylece bize getirmişti. Görevliye, bizim çocuklarımıza layık gördükleri kıyafetleri gördünüz mü? Bu kıyafetlerin çok önemli hatırası varmış. O hatıraya uygun bir şekilde bu kıyafetleri değerlendirelim dedim. Görevli anlamsız anlamsız yüzüme bakıyordu. Anlamadın mı? Bu kıyafetleri en uygun şekilde çocukların ısınması için kullanalım dediğimde yine anlamayınca, bu değerli kıyafetleri kazan dairesine götür, kazanın içine çuvalla birlikte at, soğukta üşüyen çocuklarımız ısınsın da bu kıyafetler bir işe yarasın dedim. Daha bunun gibi nice durumla karşılaştım. Elinde bir torba ilaçla karşıma gelip, müdür bey, bu ilaçların kullanma süresi geçti. Zamanında bu ilaçlara çuval dolusu para vermiştim. Atmaya kıyamadım. Siz değerlendirirsiniz diyen de oldu. Aynı şekilde zabıtalar da belli dönemlerde çarşıda izinsiz simit poğaça satan seyyar satıcıların tezgahlarına ve mallarına el koyduklarında bu simit ve poğaçaları yurda getirirlerdi. Simitler taze ise çocuklara yedirirdik. Bayat ise onlar gittikten sonra çöpe atardık. Onlar da bunu bilirdi. Hocam biz görevimizi yapalım da derlerdi. Kaymakamın kızı. İlker bizim yurda öğrenme güçlüğü çektiği ve yaramazlık yaptığı için gönderilmişti. Çok hareketli, neşeli ve kabına sığamayan bir çocuktu. Sürekli gülerdi. Hayatı bir oyun olarak görürdü. Bütün objeler o oyunun figürleri, bütün insanlar da o oyunun figüranlarıydı. Zihinsel kapasitesi sınırlı olduğu için algılama düzeyi çok düşüktü. Diğer çocuklar onu öylece kabul etmişlerdi. Onun bir oyundan ibaret olan dünyasını değiştirmemek istercesine, sanki anlaşmışlar gibi onunla bir araya geldiklerinde hemen onun dünyasına dalıverirlerdi. Ben de onları uzaktan izlemekten keyif alırdım. Bazen de onların dünyasına katılmadan edemezdim. Öyle anlarda oldukça keyif duyar, sevinçten ellerini çırpardı. Onu mutlu görmek beni de mutlu ederdi. İlker'in yuvadaki oyununun birinci perdesi bitmişti. İkinci perdeyi oynaması için bizim yurda gönderilmişti. Oynadığı oyuna kendisini öyle kaptırmıştı ki sahnenin değişikliği onu hiç etkilememişti. Yurda gelmek onu üzmekten çok mutlu etmişti sanki. Oyundaki figür ve figüranların sayısı artmıştı. Onu hiçbir şey üzmüyordu. Sadece oyunda mızıkçılık yapanlar, oyunu yarıda bırakanlar, oyuna katılmayanlar, oyunu ciddiye almayanlar, oyunun kurallarını değiştirenler, oyunu oynatmayanlar onu üzüyordu. Üzüntüsü de saman alevi gibi çabuk geçiyordu. Ağlaması ile gülmesi arasında geçen zaman birkaç dakikayı aşmıyordu. Çünkü gülmeye programlanmış gibiydi. Yaz tatili bitmiş, okulların kayıt zamanı gelmişti. Her yıl olduğu gibi o yılda okul müdürlerinden bazıları bizim çocukları okullarına kayıt yapmamak için çeşitli bahanelere tevessül ediyorlardı. Bu sorunu tepeden çözmek için ilçe milli eğitim müdürü ile görüşmeye gittim. Yaptığım görüşme sonucunda kayıt yapmamak için direnç gösteren müdürlerin okullarına da kayıt yaptırabilmemizi sağlayan yazılı talimatı elden alarak görüşmeden memnun bir şekilde ayrıldım. Kayıt günleri gelip çattığında işi şansa bırakmamak için çocuklar ve grup sorumluları ile birlikte zorluk çıkarması muhtemel okulların müdürleri ile görüşmeye bizzat ben de gittim. Tam da tahmin ettiğim gibi okul müdürleri okullarının özel bir statüde olduğunu, velilerin çok duyarlı olduklarını, bizim çocukların haylaz ve yaramaz olduklarını, sorumluluk duygularının gelişmemiş olduğunu, medeni cesaretlerinin çok yüksek olduğunu, okul idaresi ve öğretmenleriyle sürekli çatışma halinde olduklarını, kurallara uyma konusunda gevşek davrandıklarını söylediler. Öğrenci velilerinden istedikleri kayıt parası, spor, kağıt, fotokopi, forma, servis, diploma, temizlik paralarını bu çocuklardan ve bizlerden alamadıklarını, bu yüzden de sistemin çarklarını döndüremediklerini, bir dizi yakınma, sitem ve çekince ile ilk ağızdan dile getirdiler. Ben de onlara bizim çocuklarımızın genel özelliklerinden bahsederek, onlarla iletişim kurarken alışılageldikleri iletişim yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanmaları gerektiğini, öğretmenlerin bizim çocuklarımız hakkında bilgilendirilmelerini ve hatta gerekli görüldüğü takdirde bizlerden destek almaları gerektiğini ifade ettim. Özellikle okullarına yeni tayin gelen öğretmenlerin bizim çocuklarımız hakkında önceden bilgilendirilmelerinin çok önemli olduğunu söyledim. Okullara yeni gelen öğretmenlerin en çok yaptıkları hatalardan olan "Bu sınıfta kaç yurtlu var, el kaldırsın. Yurtlular, gürültü yapmayın. Yurtlu, sen anlat. Yurtlu, sanki suçlu der gibi, ayağa kalk. Yurtlular öne çıksın" gibi yargılayıcı, suçlayıcı, yok sayıcı, kategorize edici, deşifre edici, aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini belirttim. Okullarda failini bulamadıkları olayların suçlusu olarak bizim çocuklarımızı hedef göstermelerinin bizim çocuklarımızı oldukça fazla örselediğini ve onlarda tamiri imkansız kırılmalara yol açtığını söyledim. Bir kısmı anladı, hak verdi. Bir kısmı da "bu adam neler anlatıyor" der gibilerinden anlamsızca baktı. Neyse ki bütün yeni gelen çocuklarımızın kayıtlarını istediğimiz okullara yaptırdık. İlker'in kaydını da yurda yakın bir yerde bulunan askeri lojmanların içindeki ilköğretim okuluna yaptırdık. İlker'in öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma eğitimine tabi tutulması gerekiyordu. Bu amaçla normal sınıflarda eğitim gören yaşıtlarıyla aynı ortamda olması gerekiyordu, öyle de oldu. Meslektaşları arasında uyanık müdür olarak bilinen okul müdürü, İlker'i seçilmiş çocukların olduğu özel bir sınıfa yerleştirmişti. Biz de okul müdürünün bizim çocuğumuza özel bir değer verdiğini düşünüyorduk. Bu arada kaymakamımız değişmiş ve ilçemize yeni bir kaymakam gelmişti. Bu kaymakam hayatında hiç yurt ve yurt çocuğu görmemişti. Kaymakamın da bizim İlker'in yaşında bir kızı vardı. Kızının kaydı kaymakamın emriyle bu okulun başarılı çocuklardan oluşan seçilmiş özel sınıfına yapılmıştı. Henüz kaymakama hoş geldiniz demeye gitmemiştim. Çok geçmeden kaymakamlıktan bir telefon geldi. "Kaymakam bey acele sizi çağırıyor" dediler. "Hayırdır inşallah" diyerek kaymakamlığa gittim. Makamına çıktığımda kaymakam bey sert bir ifadeyle "Yurt müdürü sen misin?" diye sordu. "Benim efendim" dediğimde "Benim kızımın sınıfında senin yurdundan gelen garip davranışları olan bir çocuk varmış. Derhal o çocuğun kaydını o okuldan alacaksın" deyince gerildim. "Sayın kaymakamım, bu çocuğun sınıfını bizzat okul müdürü belirledi. Hem bu çocuklar devletimizin bizlere yetiştirip okutmamız için emanet ettiği çocuklar. Benim o çocuğu okuldan almak gibi bir yetkim yok" dedim.
"Senin çocuğun için kendi çocuğumun eğitim hayatını tehlikeye atamam. Madem engelli okula göndermeyin. Ben okul müdürüyle görüşürüm. Diplomasını hazırlarlar. Okul sonunda gönderirler" diye cevap verdi.
İyice sinirlendim ve "Kaymakam bey, siz hiç yetiştirme yurdu gördünüz mü?" diye sordum.
"Görmedim, görmem de gerekmiyor" dedi.
Anladım ki bu kaymakamla epey işimiz vardı. Tartışmanın daha ileri boyuta gitmesinin benim açımdan hiç iyi olmayacağını bildiğim için, "Efendim, bu konuyu ben çözeceğim, bana bir iki gün müsaade edin" diyerek oradan ayrıldım. Vakit kaybetmeden okula gittim. Anladım ki uyanık müdür bizim İlker'i okuldan attırmak için ince bir plan yapmış ve İlker'i seçkin çocukların olduğu sınıfa özellikle yerleştirmişti. O sınıfta rütbeli subayların çocukları da vardı. Onlar üzerinden bana baskı yaptıracaktı. Yeni gelen kaymakamın kızını bizim İlker'in sınıfına vererek hem İlker'i okuldan attıracak hem de bana iyi bir gözdağı vermiş olacaktı.
İlker okulu da oyunun bir parçası olarak gördüğü için sınıfta istediği gibi davranıyor, derste sıraların arasında dolaşıyor, öğretmenlerin uyarılarına anlam veremediği için hiçbir olumlu karşılık da veremiyordu. Diğer çocuklar onun durumunu bildikleri için onun davranışlarını garipsemiyorlardı. Kaymakamın kızı sınıfa sonradan geldiğinden, İlker'in sınıfta anlamsız anlamsız dolaşmasından, yerli yersiz konuşmalarından ürkmüş ve babasına ''Sınıfımızda deli bir çocuk var, ben ondan çok korktum, onu okuldan attır baba'' demiş. Kaymakam okul müdürünü aradığında, ''Efendim, o çocuğu yurt müdürünün ısrarı üzerine okulumuza kayıt ettik. Maalesef onların rızası olmadan alamayız.'' demiş. Kaymakam da bunun üzerine beni makamına çağırmıştı. Teneffüs saatinde kaymakamın kızını bulup kendimi tanıttım. İlker'in annesiz babasız, yani öksüz ve yetim bir çocuk olduğunu, onun sanıldığı gibi korkulacak bir çocuk olmadığını, aksine çok sevimli olduğunu, sadece öğrenme güçlüğü çektiğini, algılamasının zayıf olduğunu, akranları ile bir arada olmasının onun zihinsel ve ruhsal gelişimine oldukça katkı sağlayacağını, okuldan atılması halinde gelişiminin duracağını izah ettim. Küçük kız dediklerimi anlamış, etkilenmiş ve üzülmüştü. ''Keşke babama söylemeseydim.'' dedi. ''Ben hala bir şansımız var. Babana bu durumu anlatırsan belki onun okuldan atılmasını önleyebiliriz.'' dedim. ''Akşam eve gidince babamla konuşacağım.'' dedi. Ertesi gün kaymakam beni tekrar makamına çağırdı, çay ikram etti, gönlümü aldı. Ben de ortamın sakinleşmesini fırsat bilerek bizim çocukları, yurdu, sorunlarımızı ve isteklerimizi sıraladım. O günden sonra kaymakam bey ile bir sorun yaşamadık, İlker de o okuldan mezun oldu. Kaymakamın kızı da küçük yaşta engellileri yakından tanıma imkanı buldu. Onlardan korkulmamasını ve çekinilmemesi gerektiğini, onlarla hayatın her alanında birlikte olmak gerektiğini yaşayarak öğrenmiş oldu. Papatya Falı. Yozgat'ta görev yaptığım yıllarda bir bahar günü Yozgat çocuk yuvasının arkasındaki bahçede iki küçük kız çocuğu papatyalarla bezeli çimenlerin üzerine uzanmışlar, papatya falı bakıyorlardı. Yanlarına yaklaştım, gelecek gelmeyecek, gelecek gelmeyecek diyerek papatyanın yapraklarını koparıyorlardı. Fallarında gelmeyecek çıkmıştı. Yanlarına oturdum, kim gelmeyecek kızlar diye sordum. Annemiz müdür baba, o gelmeyecek dediler. Fallar her zaman doğru çıkmaz, belki gelir deyip onları teselli ettim. Yuvadaki kayıtlarından annelerinin telefonunu öğrendim. Eşi öldükten sonra iki çocuğu ile ortada kalan kadın mecburen ikinci bir evlilik yapmış, evlendiği ikinci eşi bu kızlara bakmak istemeyince de mecbur kalıp çocuklarını yuvaya yerleştirmiş. İki yıldır ziyaretlerine gelmediği kızları bu bayram arifesinde de annelerinin ziyarete gelip gelmeyeceğinin papatya falına bakmışlardı. Uzun bir telefon görüşmesinin sonunda anneyi kızlarının ziyaretine gelmeye ikna ettim. Bayram sonrasında öğrendim ki anne yuvaya ziyarete gelmiş ve iki kızını bayram süresince izinli götürmüştü. O ziyaretten sonra bu kızları yuvada ne zaman görsem bana tebessümle bakarlar ve hemen yanıma sokulurlardı. Keşke çocuklarımızın masum hayallerini, fallarını istedikleri gibi çıkarabilsek. Keşke bütün iyi fallar doğru çıksa. 8. ayının sonu. Sayfa 102.